Ayrım 3, sayfa 1. Mehmetçik Avrupa'da. Harekete hazırlık. Talim dönüşünden sonra yüzümü yıkamak için matarayla su getiren neferim Mehmet, yeni bir haber vereceği zamanlara has esrarlı tavrını takınmıştı. 3 senelik arkadaşlığın verdiği alışkanlıkla bunu daha ilk bakışta anladım. Fakat inat olsun diye sesimi çıkarmadım. Biliyorum ki Mehmet'in bu hususta uzun boylu sabrı yoktur ve biraz sonra yumurtlayacaktır. Yüzümü yıkadım, havluyla kurularken artık fazla dayanamadı. Simsiyah bıyıklarının kapadığı üst dudağını yukarı kıvırdı, kara gözleri güldü ve nihayet yumurtladı. "Efendim, Alaman içine gidiyoruz diyorlar."
"Bunu nereden çıkardınız? Alaman içinde işimiz ne?"
"Ne bileyim ben efendim. Hinci bizim bölük Emini'nin hemşerisi gelmişti, o söyledi."
Ben Mehmet'in söylediklerinden hakikaten de bir şey anlamamıştım. Bir defa Alaman içine demekle nereyi kastediyordu? Burası meçhuldü. Ancak Mehmet söylüyor diye bu havadisleri yabana atmamalı. Verdikleri havadislerin altından mutlaka bir şey çıkar. Her ihtimale karşı bir kere fırkadan, yani tümenden sorayım dedim. Telefonla fırka yaverini buldum.
"Nuri Bey, ben Şevki. Fırkanın bir tarafa hareketi filan var mı?" "Neden icap etti bu böyle?"
"Ne bileyim birader, bugün bizim Mehmet Alaman içine gideceğiz diye bir haber verdi."
"Bu çarıklı erkanı harplerden illallah yahu. Fırkanın Avusturya hareketi hakkında ancak 4 saat önce bize emir geldi. Nereden de haber alırlar bunları?"
Fırka yaveriyle konuşmamızdan birkaç saat sonra ve acele kaydıyla fırkadan şu emri aldık.
"Kol ordumuz Avusturya'ya hareket edecektir. Kıtalar şimdiden hareket hazırlıklarına başlayacaktır. Sonraki emirler peyderpey verilecektir."
1916 senesi Haziran ayının son günlerinde Keşanşarköy havalisindeyiz. Çanakkale muharebeleri sona erili ancak 6 ay kadar oluyor. Çanakkale'den çekildikten sonra 6 ay bu mıntıkadaki köylerde dinlenerek ve eğitimle vakit geçirmiştik. Mevcutlarımız fena değildi. Çanakkale dönüşünden sonra kışın bir miktar insan ölmüş ise de yerleri doldurulmuştu. Fakat erzaksızlık pek kötü. İlkbaharda efradı dağlarda ebe gümeci gibi otlar toplatarak besleyebiliyoruz. Et namına haftada ancak 1-2 defa keçi eti verilebiliyor. O da çok az. Geriye kalanı zeytinyağlı bulgur pilavı. Hazırlık emriyle beraber erzak biraz daha iyileşti. Zayıf neferler kıtalardan alınarak hastanelere veya iç memleketteki diğer teşkilata gönderildi. O zaman bol olan alaylı ve emekli zabitlerin yerine genç ve mektepli zabitler verildi. Silahlar değiştirildi, kadrolar dolduruldu. Nihayet Temmuz başında kol ordunun ilk fırkası, Kaymakam Şefik Bey kumandasındaki 19. fırka Uzunköprü'den trene binmeye başladı. Temmuz sonlarına doğru da bizim fırkamız, yani 20. fırka sevk olunacaktı. Bu maksatla fırka Şarköy mıntıkasından hareket ederek Uzunköprü Alpullu mıntıkasında toplandı. Bu gibi hallerde hep olduğu gibi emirler birbirini takip etmeye başladı. Yolda, Şimendifer'de, istasyonlarda, kasaba ve şehirlerde, hatta özel veya genel ziyafetlerde hareketimiz en ince detaylarına kadar emirlerle kesinleştiriliyor ve özellikle askerin buna göre eğitimi ve kısa bir zamanda yetiştirilmeleri, gideceğimiz memleketin coğrafyası, teşkilatı vesairesi hakkında bilgi verilmesi de emrolunuyordu. İçinden geçeceğimiz ve arazisinde uzun müddet bulunacağımız yabancı memleketlere karşı mahcup olmamak için hemen tüm zabitler, subaylar geceli gündüzlü çalışıyor, neferlerini yetiştirmeye gayret ediyordu. Şehirli ve okuyup yazma bilen, coğrafyadan ve haritadan anlayan neferler için bu mesele kolay bir şeydi. Fakat daha coğrafyanın ismini bile duymamış, okuyup yazma bilmeyen köylü çocuklarına bunu anlatmak ne kadar güçtür. Mesela uzun bir dersten sonra şöyle bir konuşmaya her zaman şahit olunabilir.
"Ahmet, söyle bakayım, Avusturya neresidir?"
"Efendim, Alaman kralının memleketi."
"Amma da yaptın ha. Sen söyle bakayım İbrahim, Ahmet'in dediği doğru mudur?"
"Ahmet doğru demedi efendim."
"Peki sen doğrusunu söyle."
"Efendim, Alamanya Avusturya kralının memleketidir."
"Seninki daha enfes oğlum."
"Yahut
Ali, söyle bakayım, Avusturya'nın başkenti neresidir?"
"Vıy ana efendim."
"Ya Macaristan'ınki?"
"Budapeşt'ti."
Çalışkan çocuğa ne dersin? Aferin. Coğrafya eğitiminin böyle ezberden yapılmayacağını anlayınca haritaya müracaat ettik. Gideceğimiz memleketlerin büyük şehirlerini çeşit çeşit renklerle gösteren büyük haritalar yaptık. Bundan okuyup yazma bilmeyenler bile faydalandı. 5-10 gün içinde hakikaten yeterli bilgiye sahip oldular. Avrupa'ya hareket için artık günleri sayıyoruz. Zabit ve nefer hepimizin içinde büyük bir arzu ve heyecan var. Geceleri gizlice çadırları dolaşırken şu konuşmalara şahit oluyorum.
Acab bu Avusturya memleketinde bizim İstanbul kadar büyük şehirler var mı?
Ölen sen ne deyon? Geçen Boşnak Ahmet anlatıyordu, dinlemedin mi? Avusturya'nın köyleri bile bizim İstanbul'dan büyüktür.
Bırak şu boşna, senin aklın kesmiyor mu ki yedi düvelde İstanbul gibi bir şehir yoktur?
Öteden birisi anlatıyor. Bu Avusturya'da zorlu avratlar varmış derler.
Bırakın şu gök gözlü Frank avratlarını be, onların iyisi mi olur hiç? Sen Kara Fadime'den geçme yine.
Bir Konyalı soruyor.
Bizim Konya'nın divlek yani kavun zamanı geliyor. Acab orada da divlek bulunur mu ki?
Boşnak Ahmet cevap veriyor.
Hemşerim orada kokoroz dedikleri mısırlı patatesten başka bir şey arama.
O anda Mehmetçiklerin hepsinin birden canı sıkılıyor. Kimi memleketinin üzümünü, kimi karpuzunu, kimi kavununu, şeftalisini, bin bir meyvesini anlatmaya başlıyorlar. Ve bu defa muhabbet kendi köylerine, kendi yurtlarına ve Fatmalara doğru gidiyor.
Hareket.
Nihayet 1916 senesi Temmuz ayının 21. günü, yani bölüğümüzün hareket günü de gelip çatmıştı. Şafak'la beraber arabaları vagonlara yükletmeye, mangaların kompartmanlarını belirlemeye başladık. İçimizde evinden ayrılan bir yolcunun hissettiği sızı var. Neferlerin gözlerinde de aynı hüznü okuyorum. Güneş ufuktan yükselirken trenimiz de istasyondan hareket etti. Ne uğurlayan ne mendil sallayanımız var. Mahzun değil fakat düşünceli olarak istasyonu terk ediyoruz. Kim bilir kaçımıza tekrar bu ana yurda dönmek ve bir daha buraları görmek nasip olabilecek. Tren bütün süratiyle bizi bilmediğimiz diyarlara doğru çekip götürüyor. Bir iki saat sonra Bulgar hududuna geldik, Meriç'i geçtik ve Kuleli Burgaz'da ilk olarak yabancı toprağına ayak bastık. Bulgarların müttefikimiz bulunmasına rağmen Balkan Harbi'nin bıraktığı düşmanlık anıları henüz silinmemişti. Biz onlara, onlar da bize dost gözüyle bakamıyorduk. Hareketten bir gün önce bize yolda Efrat ve zabitlerin nerelerde sabah kahvaltısı ve nerelerde öğle ve akşam yemeklerini yiyecekleri bir cetvelle bildirilmişti. O tarihe kadar biz doğrusu böyle bir şey görmemiştik. Şimendifer yolculuğu sırasında Efrat'a bazen bir bulgur pilavı, zabitana da Efrat adedi resmen bir miktar fazla gösterilmek şartıyla bir iki ekmek verilirdi. Neticede elimize verilen bu cetvel şimdiye kadar rastladığımız bir şey olmadığı gibi, daha garip olarak da ilk yemeği Bulgaristan'da ve o vakit Bulgarlara ait olan Karaağaç istasyonunda yiyecektik. Saat 12'ye doğru Karaağaç'a geldik. Biz daha büfe ve yemek aramaya kalmadan Türkçe bilen bir Bulgar küçük zabiti Efra'da yemek yerlerini ve zabitler için lokantayı göstermek üzere bize müracaat etti. Efra'da gönderdik, biz de lokantaya geldik. İşte ilk defa hayret ettiğim yer burasıdır. Kendi ülkemizde sanki melek soyundan gelmiş ve yemez içmez sınıfından addedilerek hiç düşünülmediğimiz halde pek de dost gözüyle bakamadığımız bu eski düşman ülkesinde mükemmel ve muntazam bir sofra karşısında bulunuyorduk. Oturduk ve yemekler gelmeye başladı. İlk mahcubiyet. Uzun köprüden hareket ettiğimiz sırada galiba hastalık dolayısıyla kıtasından geri kalmış, ihtiyat zabit vekili Bağdatlı Hafız Abdülkerim Efendi de bize katılmıştı. Bu kişi medreselerin bilmem hangisinden mezun olduğu için o kanuna göre ihtiyat yani yedek zabit vekili olmuştu. O da tabii masamıza oturdu. Daha çorbayı içmeye başlamakla beraber anladık ki hacım şimdiye kadar çatal ve bıçakla yemek yemiş adamlardan değil. Pala bıyıklarının ucundan çorba damlaları bembeyaz örtünün üzerine damlamaya başladı. Tesadüfen karşısında bulunuyordum. Yemek getiren garsonlar, bereket versin orada bunlardan başka kimse yoktu, hafif hafif gülmeye başladılar. Dayanamadım, biraz sertçe yaptığının pek hoş bir şey olmadığını ikaz ettim. Hacım hiç aldırmadı. Yediği ekmeğin içinden şöyle yumuşak bir parça aldı ve pos bıyıklarını temizleyiverdi. Biz de onu bir daha lokantaya beraber götürmemeye karar verdik. Zaten o da ancak Belgrad'a kadar gelebildi ve orada sokak ortasında satıcıdan şeftali alarak cebine doldururken kolordu kumandanı tarafından görülerek jandarma eşliğinde Türkiye'ye iade olundu. Yabancı topraklarda. Karaağaç istasyonundan sonra asıl Bulgaristan'a dahil olmuştuk. Mehmetçikler şimdi biraz daha meraklı haldeydiler. Vagon pencerelerinden dışarı uzanan başlar gittikçe biraz daha fazlalaşıyor. Yalnız her vagondaki yoğunluk birbirine denk değil. Hatta bizim kompartımanın yanındaki kompartımanda bulunan emir neferin bile bir aralık ortadan kayboldu. Anlamakta gecikmedim ki bunların hepsi orta vagonlara toplanıyor ve şimdi orada neferlerin tabirlerince cümbüş gırla gidiyor. Burada mevzudan biraz ayrılacağım ama bu toplantıların sebebini anlayabilmek, Mehmetlerle beraber onu yaşayabilmek için size askerin çoğunun nabzını elinde tutan, onların liderliğini yapan kişileri tanıtmam şart oldu. Ancak ondan sonradır ki siz de benim gibi ve kolaylıkla bu toplanışların sebebini anlayabilirsiniz. Bu şahsiyetlerin en birincisini size takdim ediyorum. Vaziyeti bozuk Hüseyin. Hüseyin daha yeni kura efradı olarak bölüğe geldiği gün ona hazır ol vaziyetini tarif etmişler. Bacaklarını birleştirecek, ellerini pantolonunun zırhına koyacak ve başını dimdik tutacaksın demişler. Arkasından da hazır ol emrini vermişler. Fakat ne gezer, birbirine bitişmesi gereken iki bacağın diz kapağı hizasında tam bir karış açıklık bulunduğunu onbaşı hayretler içinde görmüş. Kollar bir türlü vücuda yapışmaz ve zırh üzerine gelemez, başa gelince esasen ezelden eğri yaratılmıştır. Neticede 3 senedir onbaşının dayağı, çavuşun yumruğu, takım ve bölük kumandanlarının haşlamaları, Hüseyin'in iki bacağı arasındaki açıklığı 3 milimetre bile azaltmamıştır. En nihayet yüzbaşı kızarak "Atın şu keratayı Mekkare'ye," yani nakliye birliğine demiş. Mekkare'ye atmışlar fakat 3 gün sonra akşam tekmilinde Mekkareci onbaşısı şu haberi iletmiş. "Efendim, geçtik biz bu vaziyeti bozuğun hizmetinden. Öteki neferler de artık gülmekten hizmet göremez oldular. Bunu bizden alın yoksa işimizi vaktinde göremeyeceğiz." Yüzbaşı düşündü, taşındı, mangalardan hiçbirinin kabul etmek istemediği Hüseyin'i bölüğün en gerisinde gitmek üzere sıra dışı bıraktık. Şimdi Hüseyin kendi ifadesine göre açıklar livasıdır ve bölükte de yüzbaşıdan sonra gelir. Hiç kapanmayan yayvan ağzı, üstündeki karga burnu ve şaşı gözleriyle bölük neferlerinin en sevgilisidir. Zevk ve neşenin, komikliğin kaynağıdır. En yorgun, en bitkin zamanlarda bile Hüseyin yayvan ağzıyla söylenmeye başladı mı, neferlerin keyfine değmeyin, yorgunluğu da kederi de unuturlar. Yalnız Hüseyin hakkındaki bilgilerinizi tamamlamadan önce söylemeliyim ki, vaziyeti bozuğun bu açıklar livalığı ancak böyle eğitimde ve huzur zamanındadır. Muharebede yaman, gözü yılmaz bir harpçidir ve çok cesurdur. Çanakkale'de daima cephede ileride bulunmuş ve birkaç yara almıştır. Siperlerde de yaman kazma sallar. Önemli şahsiyetlerden ikincisi Koçan Mustafa'dır. Bu lakap ona bir Mısır koçanına benzeyen bıyıklarından dolayı verilmiştir. 45 yaşında bulunan Koçan Mustafa tam 31 senelik akşamcıdır. Pos bıyıklarına bakan erenlerden olduğuna da hükmedebilir. Fakat o kızıl başlığı şiddetle red, fakat ay yaşlığı tamamen itiraf eder. Çukur gözlerinin içi daima güler. Şen, kalender ve hoş sohbettir. Fırsat ve zaman bulursa tayınını satarak 1-2 kadehçik atar. Hele o vakit neşesine değme gitsin. Fakat 2-3 sene içinde bulduğu fırsatlar da pek sınırlıdır. Avusturya'ya gidiş ona ümit verdiği için bu işten çok memnundur. Üçüncü şahıs ise Tiryaki İbrahim'dir. Rivayete göre askere gelmeden evvel esrar bağımlısı olmasına ve bu mübareği artık temin etmeye imkan bulunmaması yüzünden dünyaya küskündür. Tiryaki İbrahim'in de çatık kaşları hiç düzelmez. Fakat damarına bastın mı öyle yakası açılmamış laflar söyler ki gülmekten katılmamak mümkün değildir. Şimdi bu 3 önemli şahsiyeti dünyadaki 70 hayvanın, kedinin, köpeğin, horozun, kuşların tümünün taklidini yapan Muğlalı Ali'yi ve curasını bir türlü yanından ayırmayan Konyalı destancı Nuri'yi de eklerseniz işte bölüğün sosyal hayatını ellerinde tutan şahsiyetleri tamamlamış olursunuz. Tekrar yolculuğumuza dönüyorum.
Filibe'ye doğru tren bütün süratiyle yol alırken bu mühim şahsiyetler Katar'ın orta tarafındaki büyük bir vagonda toplanmış, bölüğün tüm efradı ve hatta emir eri Mehmet de buraya birikmişti. Olup biteni anlamak için ben de kendimi tutamadım. Vagondan vagona geçerek ortaya doğru ilerlemeye başladım. Neferlerin bir ikisi, bunlar pek kayıtsızdırlar, kompartımanların boşalmasından faydalanarak sıralar üzerine uzanmış horul horul uyuyor. Bazıları da pencereden dışarıyı seyrediyorlar. Hemen hiçbiri benim geçtiğimin farkına varmadı. İşte şimdi tam ortadaki vagonun kapısının önündeyim. Tahminimin tersine içeriden gülüşme sesleri gelmiyordu. Kapıya kulak verdim ve biraz aralayarak içeriye baktım. Anladım ki daha neşe kumpanyası faaliyete geçmemişti. Tam tersi neferler oldukça uzun bir konferans dinlemeye başlamak üzeredirler. Konferansı uzun zaman Bulgar diyarında gezmiş, sonra Bulgarları esir düşmüş Himmet Çavuş vermektedir. Himmet Çavuş'un Bulgarya hakkındaki konferansı hakikaten de güzel tertip edilmişti. Hatip önce memleketin siyasi vaziyeti hakkında güzel ve kısa bir değerlendirme yaptı. İşte siz de benimle beraber kulağınızı kapıya verip dinleyiniz.
Bizim oğlanlar, hele bir yol beni dinleyin. Hincik şu trenle geçtiğimiz yer Bulgar kralının memleketidir. Bulgar kralı Alman kralının emcesinin oğludur. Ondan kelli sizin anlayacağınız muttafık olmuşlardır. Hinci alamam bizim de muttafıkımız değil mü? Demek oluyor ki Bulgar da bizim muttafıkımızdır. Emme ve lakin bu dönek kafirin dostluğuna inan olmaz. Sakın trenle filan giderken istasyonda inip de şuraya buraya dalmayasınız. Treni kaçırıp da geride kalırsanız kellenin gittiği gündür. Hele Tiryaki, sen kendine çok dikkat et. Çünkü senin makineler de bozuktur. Bilirim, her istasyonda bir yol inip 100 numarayı arıyorsun. Başına kaza gelirse Çavuş söylemedi, değil mi?
Burada sürekli bir kahkaha arasında Tiryaki'nin ne yumurtladığı anlaşılamadı. Sesler yine karıştı. O sırada sarsıntıyla açılan kapıdan beni görür görmez vaziyetler değişti. Herkes bir tarafa sıvışmaya başladı. Oturun filan dedimse de nafile. Oradan uzaklaşmadıkça eski neşenin gelmeyeceğini anladım ve kendi kompartımanıma doğru döndüm. Çakır gözlü kız destancı Nuriye de tesirini göstermiş olacak ki daha kompartımanıma gelmeden destancının sesi ve curanın zımzımları aksetti.
Tuna'da çırpar bezini, Tuna'da çırpar bezini. Kim sevmez Bulgar kızını, kim sevmez Bulgar kızını, hey!
Akşama doğru Filibe'ye yaklaşıyoruz. Akşam yemeğini burada yiyeceğiz. Katar kumandanına hacının lokantaya gelmemesi için gereken emri verdirdik.
Hacım önce vallahi kerim, billahi kerim diye atıp tutmaya başladı. Fakat bizim her ihtimale karşı İstanbul'dan aldığımız pastırma, sucuk, peynir gibi yiyecekleri hem de bedelsiz kendisine terk edeceğimizi anlar anlamaz yumuşadı ve pekalayı bastırdı.
Böylece biz de artık lüzumsuz kalan ve pek de hoş bir kokuya sahip olmayan bu fazla şeylerden kurtulmuş olacaktık. Filibe'de neferler kendilerine gösterilen yemekhanelere, biz de istasyonun büfesine gittik. Büfede bir hayli kadın da dahil olmak üzere epey kalabalık Alman ve Bulgar zabitleri de vardı. Bunları görünce hacıyı dışlama konusunda verdiğimiz kararın önemini daha çok takdir ediyorduk. Mağrur bir Alman miralayı, galiba uzun müddet kendisine yemek verilmediği için olacak, çatalla bir iki defa önündeki şarap bardağına vurduktan sonra
''Verfluchte Schweine!''
melun domuzlar diye yüksek perdeden nutka başladı. Ve anladım ki o da Bulgarya'da en fazla domuz mevcut bulunduğu hakkında Himmet Çavuş'la hemfikirdir. Filibe'den Sofya'ya kadar olan mesafeyi geceleyin geçtik. Dışarıda pek de bir şeyler görülmediği için Mehmetçikler hemen akşamdan uyudular. Harp Bulgaristan'ı da hayli sarsmış, orada da hayat hayli durgunlaşmıştı. İstasyonlarda hemen de kimseye rastlanmıyordu. Ertesi sabah güneşle beraber Sofya'ya girdik. İlk işim istasyon müdüründen ne kadar bekleyeceğimizi sormak oldu. Meğer o da bunu bilmezmiş. ''Belki 10 dakika ve belki de 2 saat beklersiniz.'' dedi. Neferlere istasyonu terk etmemelerini ve vagonlarından uzaklaşmamalarını tembih ettik. Neferler vagonlarından indiler, istasyonun önünde toplandılar.
Bu sırada uzaktan bir iki de Bulgar neferi göründü. Belli ki onlar da bizimkilerle konuşmak istiyorlar. Bizimkiler sokuldular, onlar geldiler ve nihayet Mehmetçiklerin tütün tabakaları göründü. Artık yarenlik başlamıştı. Hiç fırsatı kaçırır mıyım? Şöyle bir sokuldum. Hiç alakadar olmuyormuş gibi başımı başka tarafa çevirmekle beraber bütün dikkatimle dinlemeye başladım. Aslında bu yalnız bu sahneyi zapt etmek için bir eğlenti değil, kıtanın zabiti olarak da bir görev sayılırdı. Bulgar neferlerinin bir ikisi Türkçe biliyorlardı. ''Nerelisiniz, kaç doğumlusunuz?'' gibi bildik sorulardan sonra bizimkilerden biri sordu. ''Sultan ne yapar, sizin kralınız ne diyor?'' Bulgar neferleri üst perdeden atmaya başladılar. Asacaklarını, keseceklerini, Romanya'yı, Yunanistan'ı ortadan kaldıracaklarını anlattıktan sonra dediler ki, ''Bizim kral emretmiş. Var bu sene sonbaharında yaman bir taarruz. Ondan sonra inşallah sulh.'' Mehmet saf görünür ama hiç martaval yutar mı? Yaman bir kahkaha salıverdikten sonra ''Dehe gahbecikler'' dedi. ''Yedi düvelin altını üstüne getireceksiniz gibi konuşuyorsunuz. Şunun şurasında 3,5 Bulgarsınız. Hiç sulh sizin taarruzunuzla olur mu?'' Bulgarlar da kırdıkları potu anladılar ve uzun boylu laf etmeden uzaklaşıverdiler. Sofya'dan Niş'e kadar olan mesafede neferlerin tabirince bir mukuat olmadı. Yalnız ara istasyonlardan birinde trenden hayli uzaklaşan bir nefer geride kaldı ve galiba Himmet Çavuş'un konferansının etkisiyle olacak trene yetişmek için hayli koştu ve ''Amanın beni bırakmayın!'' diye bağırdı. Fakat hızını epeyce almış olan trene binmek mümkün olmadı. Niş'te hayli de Türk'e tesadüf ettik. Gerek Niş'e gelinceye kadar ve gerekse ondan sonra Sırbistan'da gördüğümüz hal cidden hayret verici. Ve Sırp milletinin memleketini sonuna kadar müdafaa etme azmi takdire şayandı. Memleketin her tarafının Alman ve Bulgar işgali altında bulunmasına rağmen her istasyon, her köprü ve tünel adeta bir tabya şekli almış, etrafları siper ve tel örgüleriyle çevrilmiş, vakitli vakitsiz hücum eden Sırp komitacılarına karşı koymak üzere hat boyunca hayli kuvvet tahsis edilmişti. Demir yolu boyundaki köyler ya tümden tahrip olmuş veya boşaltılmıştı. Bütün memleket bir muharebe meydanı manzarasını gösteriyordu. Köylülerin çoğu civar Balkan ülkelerine iltica etmiş, Almanlar için bir baş belası kesilmişlerdi. Daha ilk bakışta insan tasdik ederdi ki bu memleketin istiklalini elinden almak mümkün değildir. Sırbistan'a geçiş yapmamızın ardından İAŞ'imizin sağlanması da Almanlara geçmiş ve Bulgarlara göre daha da düzelmişti. Elimizdeki cetvele göre Niş'ten sonra Küpriya istasyonunda yemek yenecekti. Fakat bu Küpriya istasyonu Niş'ten ne kadar mesafedeydi, hangi saatte yenilecekti bilmiyorduk. Akşam tatlı bir uykuya daldık ve her şeyi unuttuk. Gece yarısına doğru istasyonun birinde uyandırıldık ve elimize ufak bir kağıt üzerine kurşun kalemle yazılmış bir pusula verdiler. Mon Komandan diye başlayan ve hayli bozuk bir yazıyla yazılmış olan bu pusulacığın alt tarafını sökmek bu uyku haliyle mümkün olmadı. Yarın okuruz diye pusulayı bir tarafa koyuverdik ve tekrar uykuya daldık. Eli sopalı bir Alman zabiti. Galiba pusulayı aldığımız istasyondan bir sonraki istasyonda ve gecenin zifiri karanlığında vagonların kapılarına vurulmaya başlandı. Kulak kabarttım, her kompartımanın kapısına bir sopayla vuruluyor, ondan sonra da sıtma görmemiş bir Alman sesi gürlüyor. ''Holla! Af!'' Fesubhanallah, bu da ne oluyor ki? Nihayet sıra bizim kapıya geldi. Aynı teraneye mahal vermeden kapının önüne fırladım. Elindeki kalın bastonuyla bizim kapıya da vurmaya hazırlanan şişman Alman yüzbaşısıyla karşı karşıya geldik. Gece karanlığına rağmen o da benim zabit olduğumun farkına vardı ve yine ''Mon Komandan, Mance!'' diye yarım yamalak Fransızcasıyla derdini anlatmaya başladı. Daha ilk kelimesiyle anladım ki bir istasyon evvel Fransızca pusulayı bize ileten de bu yüzbaşıdır. Zavallı bütün gayretini bize tahsis edilen yemeğin yedirilmesine vermiş de ''Benim vazifem budur'' diyordu. Bunun için bir istasyon önceden hazırlanmak üzere o pusulayı yazdığı gibi şimdi de birer birer askeri kaldırmaya uğraşıyordu. Halbuki onun yerinde bizim o vakitki menzilcilerden biri olsaydı mutlaka şöyle bir akıl yürütürdü. Bu gelenler ya açtır veya tok.
Aç mide uyumaz. Madem ki bunlar uyuyorlar demek ki tokturlar. Ve madem ki tokturlar o halde yemeğe de ihtiyaçları yoktur. Neticede kapıları vurmaya, hatta burada menzil bulunduğunu hissettirmeye gerek yoktur. Yenecek şeyleri derhal hazineye gelir kaydederim.
Bundan daha mükemmel mantık ve akıl olur mu? Ve şüphesiz bunu duyan amiri de onu hazine menfaati namına tebrik ve takdirden başka bir şey yapamaz. Ama trendekiler açmış ve belki birkaç günden beri aç oldukları için baygın bir halde trene serilmişlerdir. O da başka mesele. Bizim şişman Alman zabitinde böyle hazineye gelir kaygısından eser yoktu ve bu hareketiyle de şüphesiz bir çıkar sağlıyordu. Vagonlardan alelacele indik, yemekhanelere dağıldık. Ben bu gece yarısında verilecek yemekleri doğrusu merak ediyorum. Öyle ya, gecenin saat 12'sinde insana rosto yedirilmez ya. Evet, hazine gelirini düşünmeyen Alman yüzbaşısı burada ikinci ve daha büyük bir hata yapıyordu. Efrat ve zabitanın hepsine birden tereyağı, marmelat ve süslü tatlıdan oluşan muhteşem bir ziyafet çekiyordu. İşte özellikle bu da bizim o zamanki iaşecilik zihniyeti itibariyle affedilmez bir hata teşkil ediyordu. Bakınız, sebebini izah edeyim. Bir defa bu mübareklerin her üçü de o zamanlarki tayinat kanunname-i hümayununda, yani tayin dağıtım kanunnamesinde, erzak-ı nadire, yani az bulunur evrak namını alıyordu. Erzak-ı nadire herhangi bir sebep dolayısıyla ele geçebilir. Erzak ambarına girer, sarf edilecek yer bulunmadığı için uzun zaman muhafaza edilmek zarureti ortaya çıkabilir ve hatta mesela tereyağı uzun zaman beklemek yüzünden ekşiyip acıyarak ağza alınmayabilir ve neticede bir raporla dışarı da dökülebilirdi. Bunlar hep mantıklı neticeler. Fakat efrada, kıtaata verilemezlerdi. Çünkü o zamanki tayinat kanunname-i hümayununda böyle bir kayıt yoktu. İşte bu hatayı da Alman yüzbaşısı yapıyordu. Biz bir taraftan bu hataları düşünmekle beraber, diğer taraftan da şişman yüzbaşıdan cesaret alarak çala kaşık gidiyorduk. Ertesi günü neferleri de şöyle bir tarttım. Bilhassa medrese çıkışlı bölük eminimiz ağzını çatlata çatlata mamulatı, yani marmelat demek istiyor, pek beğendiğini birkaç defa tekrar etti. Anladım ki hocanın tatlı ihtiyacı yeteri kadar temin edilmiştir. Ertesi sabah Belgrad'a varacaktık. Burası bizim trenden ineceğimiz ve ikamet edeceğimiz ilk yabancı şehirdi. Güzel ve ormanlıklı bir araziyi geçtikten sonra öğleye doğru Belgrad'a geldik. Önümüze bir Avusturya çavuşu verdiler. Eski ismiyle ve Türkçe Kale Meydanı adı verilen yere gönderdiler. Burada erat, hamamda yıkanacak, elbise ve teçhizatı etüv cihazlarından geçirildikten sonra Avusturya toprağına, yani Belgrad karşısındaki Zemlin veya Zemun kasabasına alınarak 5-6 gün istirahat edecektik. Pek de hoş olmayan bir hamam alemi. Hamamda bizi genç bir Avusturyalı doktor karşıladı ve efradın hemen hamama sokulmasını rica etti. Çıkan elbise de tamamen ve derhal hamamın yanındaki etüv makinelerine verilecekti. Doktor ikide bir efradın üstünde hiçbir şey, hatta mendil dahi bulundurulmayacak diye sıkı sıkı tembih ediyordu. Ben başlangıçta bu tembihten bir şey anlamadım. Neferler hamamda mendil vesaire eşyalarını ne yapsınlar? Elbette soyunacaklar, peştemalla içeri girecekler. Neleri varsa hepsi geride kalarak etüvden geçirilecek. Meğer mesele başka türlüymüş. Hamamda peştemal bulunmadı ve neferlerin de mutlaka tüm elbiselerini çıkarması lazım geldiği için hamama tam anlamıyla çıplak girmek gerekiyormuş. Biz işin pek de farkında olmayarak başçavuşa, efradın yanına hiçbir şey, hatta mendil bile almayarak hamama girmesini emrettik. Aradan çok geçmemişti ki nöbetçi çavuşu süklüm püklüm yanımıza yanaştı. Efendim, efrat hamama girmek istemiyor. Ne demek efrat, kendi keyfiyle mi giriyor ki girmesini istesin veya istemesin? Hem niçin istemiyorlar? Meseleyi ancak şimdi anlayabilmiştik. Kalktık doktorla görüştük. Etüvden geçmiş temiz bez vermesini teklif ettik. O hepsinden nine diyor ve bizden önce gelen kıtaattan edindiği tecrübelere göre ısrar ediyor. Mutlaka çırılçıplak girilecektir diyordu. Başçavuşu tekrar çağırdık. Emre mutlaka uymak lazım geldiğini anlattık. Fakat biraz sonra yine efradın hamam kapısının önünde donla oturduğunu ve Avusturyalıların da onları bu kıyafetle içeri sokmadığını öğrendik.
Kalktım Efrad'ın yanına yürüdüm. Her kafadan bir ses çıkıyor, herkes ayrı ayrı şeyler söylüyordu. Vaziyeti bozuk Hüseyin ayağında donuyla Avusturyalı neferlerin karşısına geçmiş barbar bağırıyordu.
Ulen gök gözleri çıhası canın domuzları! Şu bizim donlarımızı çıkartıp da öteberimizi görmekten ne faydanız olacak?
Ben neferlerin hal ve vaziyetinden anladım ki burada işi idare eden yine Hüseyin'dir. Neticede onun yola gelmesiyle her şey düzelecektir.
Hüseyin gel buraya.
Efendim.
Ulan niye soyunmuyorsun da donla dikilip duruyorsun?
Efendim hani avret yerimizi açmaya biz alışmadık da ondan.
Peki açarsanız ne olur? Sen erkek değil misin? Karılığın meydana çıkacak da ondan mı korkuyorsun?
Yok.
O halde uzun boylu dırdır etme de şu donlarını çıkarttır arkadaşlarına.
Hüseyin başını önüne eğdi, düşüne düşüne gidiyor. Derhal anladım ki bir muziplik, bir şeytanlık düşünüyor. Tüm neferler de seslerini kesmişler, onun yumurtlayacağı cevheri bekliyorlar. Hüseyin masanın üzerine çıktı, çarpık bacaklarını açtı ve nutkuna başladı.
Arkadaşlar, Avusturya kralının askerleri muharebede büyük kayıp vermişler. Memlekette artık çocuk yetiştiren bulunmuyormuş. Hinci, Avusturya kralı haber almış ki 71,5 milletin içinde Türkler kadar oğlan yetiştiren bulunmuyormuş. Bunun için bizi buraya istemişler ve Hinci de muayene zamanıymış. Muayenede kazandın mı yemek çok, çorba çok, içmek çok, iş yok, sırt üstü yatmak bol.
Hinci, buna talip her kim ise çıkarsın tahım tahlavatını, gelsin meydana.
Hüseyin bu nutuktan sonra donu atınca bir kahkaha tufanı koptu.